أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah Tebareke Teala'ya sonsuz hamdü sena olsun. Tevfik verdi bir daha bir araya gelebildik inşallah. Bu akşam da yine sohbetimiz ahlak konusudur. Ki geçen hafta bahsimiz kibir üzerineydi. Ki insanın öfke gücünün hastalıklarından sayılan çok tehlikeli bir hastalık olduğunu beyan ettik. Bu hafta inşallah bu akşam da bu hastalıktan kurtulma yolları üzerinde duracağız. Velhasıl geçen hafta gördük ki kibir yani bir çeşit Allah'tan niza etmeye, Allah'tan kavga etmeye bu teşebbüs etmektir. Kibirlenen insan kendisini az edeyim ki Allah'tan niza etmeye koymuş büyüklük taslamakta. Hak Teala Peygamberimiz buyurdu ki buyurmuş ki el kibriyâ'u ridâ'i vel azametu izâri. Büyüklük benim giysimdir, azamet ise benim örtümdür. Kim büyüklük taslar ise, kim kendisine azametlik atfetmeye kalkar ise, başkalarına karşı, kullarıma karşı, bu gerçekte benimle bu özelliğimde, benim bu büyüklük gibi bana aittir, azamet gibi bana aittir, benimle kavga etmeye tutuşmuştur, benimle niza etmeye kalkışmıştır. Ve her kim benimle niza etmeye kalkar ve benimle kavgalı olursa, onu ben ezerim ve yüzüstü cehenneme atarım. Peygamberimiz arz edeyim ki bir Hak Teala'dan nakletmişti. Yine geçen hafta gördük ki buyurdular ki bu kibirlik aslında şeytanın hastalığıdır. İmam Ali Aleyhisselam özellikle bizi uyardı. Dedi bakınız ki bu hastalığa tutulan iblistir. O bu hastalığa tutuldu ve o zaman ki Allah Tebareke ve Teala Adem'i yarattı dedi ki ey melaikeler, ey melekler bu Adem'i ki ben yarattım ve buna nefektu fî min ruhi, kendi ruhumdan da buna üflendim. Yani Ruhul Kudus'la onu donattım. Siz hepiniz ona secde edin, yani ona itaatkar olun, onun emir ve komutasıyla hareket edin diye buyurunca orada şeytan bu emre itaat etmedi. Meleklerin safına yükselmişti bu. Hak Teala ona buyurdu ki مَا مَنَعَكَ اللّٰى تَسْيُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ. Ey iblis, senin bu secde etmemene engel olan nedir benim emrime rağmen? قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَهُ مِنْ نَارٍ خَلَقْتَنِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينٍ. Dedi ki ben ondan üstünüm, hayırlıyım. Beni ateşten yaratmışsın, yaratmışsın. Onu ise toprak ve çamurdan, bu hastalığa yakalandığından dolayı Allah Tebareke Teala onu aşağılanmışlardan kılarak buyurdu ki fehbit binha, bu kutsal yerden in, artık buradan çık. Fema yekunu leke en tetekebbere fiha, burada büyüklenmek senin hakkın değil. Çık buradan, sen aşağılardan, aşağılananlardan oldun aslında. İmam Ali Aleyhisselam bizi uyarmıştı ki bu buyruğunda, hutbesinde, bu hastalık şeytanın hastalığıdır. bu hastalığı size bulaştırmak için bütün gücünü askerleriyle, atlı ve yayalı askerleriyle size yönelmiştir ki bu hastalığı bulaştırsın size. İmam Ali Aleyhisselam'ın tabiriyle çok yakın mesafeden yay, ok yayını tam gücüyle germiş ve sizi nişana almış. Bütün hedef sizsiniz. Amaç bu hastalığı size bulaştıra. Çünkü bu hastalıktan o aşağılandı. Aşağılanmışlardan oldu. İstiyor ki siz de bu hastalığa bulaşasınız. Bu hastalık size de bulaşsın. Ve siz de artık o kutsal yerde olma liyakatını kaybedesiniz. Ve sakın ve sakın dikkat edin ki bu hastalığı size bulaştıramazsın diye bizi uyarmıştı İmam Ali Aleyhisselam. Ve Peygamberimiz de buyurmuştu ki, keza Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden de bu noktayı yine görmüştük ki kalbinde Peygamberimizin buyruğu gereği bir zerre kibir taşıyan bir insan لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبِرٍ. Bir miskal zerre kibir hastalığını taşıyarak mahşere gelen bir insan cennete koymayacaklar. Orası onun yeri değil. Zaten Kur'an-ı Kerim'de cennetin arz edeyim ki kibirlerin yeri olmadığını, belki aksine cehennemin kibirlerin meva, mesken, yurdu olduğunu bize birçok ayetlerde buyurmuştu ki bunları ben sadece bir hatırlatma olarak arz ediyorum ki bunun kurtulmasında, bu hastalığın tedavisine çok önem verir. Ve yine geçen hafta görmüştük ki bu ki hastalığa tutulanlar, bir tek Hak Teala şeytana buyurdu ki sen aşağılanmışlardan oldun. Peygamberimiz buyuruyorlardı ki özellikle bu hastalığa yakalanan insanlar kıyamette aşağılanacaklardır. Vücut yapıları çok küçük olacaktır. Herkesin ayağı altında kalacaklar. O kalabalıkta kimse bunları yani itiraf etmiyor. Herkesin ezip geçtiği bir konuma düşecekler. Ayaklar altında ezilip aşağılanacaklar. Kendilerini koruyabilecek bir yapıya sahip olamayacaklar. Ta bu halde ezilecekler. Ta herkesin hesabı bitecek. Sonra bunları dönülecek ve bunlara da denilecek ki haydi gidin cehenneme. فَبِئْسَ اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمْ مَثْوَلِمِ Cehennem sizin yurdunuz değil mi? Sizin yurdunuz işte bu cehennemde gidin oraya. Onun için demek ki bu gerçekten kibir çok büyük bir tehlikeli bir hastalıktır. Ve insanı gerçekten bu hastalık eğer insanda olursa insanın helakine yol açır. Yani kurtuluş yolu yoktur. Ve bu hastalık beraberinde birçok hastalığı da getiriyor. Yani kibir hastalığı fakat tek kendisi değil. Beraberinde birçok hastalıkları getiriyor ve birçok sağlığa da engel olur. Birçok erdeme de engel olur. Mesela mütevazilik bir erdemdir, buna engel olur. Az edeyim ki fedakarlığa engel olur. Birçok yani birçok güzelliğe engel ve birçok çirkinliği de kendisiyle beraber insana bulaştırıyor ki her türlü kirliliği bu temelinde kibir var. O halde demek ki kibir çok tehlikeli ve öldürücü bir hastalıktır. Bundan mutlaka müminler kurtulmalıdır. Biz inşallah bir sonraki bahsede mütevazilerden bahsederken göreceğiz ki İbadurrahman Allah'ın o kullarında asla kibir yoktur. Onun Allah tabi ki öyle bize tanıtıyor. Peki bu hastalıktan şimdi kurtulmamız lazım. Bu hastalığı kendimizde mutlaka taşımamamız lazım. Nasıl kurtulabiliriz? Bunun kurtulma yöntemi bu hastalıkta nedir? Bu hastalıktan kurtulma yöntemi bir kısmı ilmidir, bir kısmı da amelidir. Yani bu hastalıktan kurtulmak için bir kısım ilim elde etmemiz lazım. Bir konular, bir takım şeyleri doğrudan gerçek anlamda bilmemiz lazım. ve onları, o bilgileri hazmetmemiz lazım. Ve bu ilimden sonra, bu bilgiyi hazmettikten sonra da bir de bir takım eylemler var, ameller var. Onları yaparak bu hastalıktan kurtulabiliriz. Ama o ilim ki, biz o ilmi kazanmamız lazım ki bu hastalıktan kurtulmak için olmazsa olmaz ilimdir, iki ilimdir. Bir, marifetur Rab, Allah'ı tanıma ilmi, tevhid ilmi. Ki tevhid ilmini gerçek anlamda müvehhid olan bir insan, tevhidi kavrayan bir insan, Hak Teala'nın marifetine eren bir insan da az edeyim ki bu bilgi manidir ki insanda kibir olsun. İkinci ilim, marifetun nefs, kendini bilmek. Kendisini iyi tanıyan, doğru tanıyan, kendisinin ne olduğunu bilen, hakikatını bilen, geçmişini, şimdiki ve geleceğini bilen, kendisine dair bilgisi olan bir insanda, bu bilgisi eğer doğru bir şekilde olursa, bu insanda bu bilgi kibire engeldir. Malumdur ki, kibir yani büyüklenmek, kendisini büyük görmek, üstün görmek ve birilerine karşı imtiyaz sahibi olduğunu bilmek için gerek insan ilk başta kendisinde bir takım kemalların olduğunu bilmeli. Yani kendisinde kemal bulmalı ki bu kemallar açısından, bu üstünlük, bir meziyetler açısından diye ki ben bu meziyetlerden filankesten üstünlüğüm var. Ki kibir için bir meziyet ilk başta olmalıdır. Meziyet sahibi olmayan bir insan, eğer bir insanda hiçbir meziyeti yoksa, hiçbir kemali yoksa, az edeyim ki hiçbir üstünlük vasfına sahip değilse, bu insan tabi olarak kibirli olamaz. Demek kibirlilikte ilk başta şart budur ki insan kendisinde bir imtiyazın, bir farklılığın olduğunu bilmelidir. Böyle bulmalıdır kendisinde bunu. Bulma, o ne fakat bilmeli, belki bulmalıdır. Şimdi bu açıdan insan ilk önce Hak Teala'ya baktığında görür ki bütün kemallar sahibi sadece O'dur. Yani Allah Tebareke Teala'nın tevhidine, müvehhid olan marifetine, Esma-ül Hüsna'sına, sıfat-ı ulyasına, zat-ı âlisine vakıf olan bir insan görür ki Hak Teala mutlak kemaldir. Mutlak hayırdır. Kemal ve hayır ve güzellik ve üstünlük onun kendisidir. Onun ne zatında, ne sıfatında, ne isimlerinde ve ne ona ait olan, yani atfedeceğimiz davranışında, fiilinde hiçbir eksik, kusur olduğunu göremez. O zaman Allah'ı tanımak bize bunu bize bildirir ki gerçekten de büyüklük, azamet, üstünlük onun hakkıdır. Bu hakkı Allah'a verir. Çünkü bakıyor ki Hak Teala'da yani eksik olarak, yani şuradan bir noksan var diyebileceği hiçbir şey yok. O mutlak hayırdır. Bütün hayırlar ona aittir. Bütün kemallar onun kendisinindir. Hiçbir kusur yok ki, diyelim ki bu kusurda da diyelim mesela işte burada da bir eksi not olsun. Çünkü görüyor ki Hak Teala kemaldır, kemalın bütünüdür. Bu marifete olan bir kimse diyor ki büyüklük ve azamet onun hakkıdır. O büyüklüğe ehildir. Büyüklük onundur. Bu hakkı Allah'a verir. Öte taraftan kendisine dönüp baktığında insan bakıyor ki, ama kendisine gelince kendisinde tam bunun aksidir. İnsan kendi zatında olsun, kendi vasıflarında olsun, kendisine ait davranışlarında olsun, bakıyor görür ki hiçbir, yani bu bana aittir diyebileceği, yani doğru bir marifete sahip olduğunda, bu işte bu kemalda benimdir diyebileceği, parmağının üzerine koyabileceği hiçbir şey bulamıyor. Belki kendisini tam Hak Teala'nın karşısında, yani mutlak yokluk olarak görüyor. Bakıyor ki hem evveliyatı, geçmişi, hem şimdiki hali, hem sonraki geleceği açısından, işte bu benim meziyetimdir, bu benim kemalımdır diyebileceği hiçbir, ortaya koyacağı, kendisine atfedebileceği hiçbir şey yoktur. Bu marifete insan vardığında bakıyor, görüyor ki madem ki bende hiçbir şey yok, hiçbir meziyet yok, hiçbir kemal yok, hiçbir üstünlük yok, ben neye dayanarak ben kibirleneyim? Kibirlik, yani dedi ki, kibirlenmek için, büyüklenmek için, kendisini beğenmek için, kendisine üstünü atfetmek için gerek bir meziyet sahibi olması gerekirdi. Bakıyor ki kendisi sıfır. Sıfırın neyi var ki? Yani bu marifete vardıktan sonra, kendisini sıfır olarak gördükten sonra, bakıyor ki hiçbir yön yok ki, hiçbir tutarlılığı yok ki, tutup ortaya koyabileceği bir üstünlük yok ki, ona dayanarak desin ki işte ben burada üstünüm. Bu marifet, kendisi tanıdığı bu marifet engel oluyor. Nasıl? Diyor ki bakınız, gelin inceleyelim. Nitekim biz kendi nefsimizi, başlangıcı, şimdiki halimiz, kendimizi, nefsimizi, yani kendi benliğimizi, varlığımızı ve sonumuzu, başlangıç, şimdiki hal ve sonumuz, soramız, geleceğimiz açısından inceleyelim. Bu açıdan biz diyor ki kendimizi ele aldığımızda bakıyoruz ki bir kere geçmişimizde bizler bir dönem olmuş ki hiç yokmuşuz. Hepimiz. Yani bir dönem var idi ki mesela ne siz vardınız, ne biz vardık, ne bizden bir haber vardı, ne isimimiz vardı, ne bilgimiz vardı. Geçmişimizin bir dönemi neydi? Yokluk. Bundan mesela bir 100 sene önce hiç bizlerden, hiçbirimizden bir eser yoktu. Ne isim vardı, ne haber vardı, ne hiçbir varlık yoktu. Yokluk neye övüneceksin? 100 sene öncemizdeki bir şeye övünecek bir durum yok. Yokluk övünecek bir şey değil. Sonra Allah Teala da buyuruyor. Hele Teala insan heynu mine derlem yakun şey gelmez kurar. İnsan için bir dönem geçmedi mi ki hiçbir şey değildi. Hiçbir şey yoktu. Anılacak hiçbir şey değildi. Sonra yaratılmışımızın başlangıcına bakalım. İlk başlangıç. Diyor ki yaratılmışımızın başlangıcına baktığımızda, bir, ilk babamızı, dedemize baktığımızda, Adem Aleyhisselam'a Allah Teala diyor ki onu biz topraktan yarattık. Çamurdan yarattık. Demek ki başlangıcı nedir? Çamur. Sonra da diyor ki وَجَعَلَ النَّسْلَهُ فِي سُلَالَةٍ مِنْ مَعِنْ مَهِنْ. Nesli de çok pis, aşağı bir suda koyduk. Bizim başlangıcımız bir pis, çirkin, necis olan, nefret engiz olan, kokusuyla insanı eziyet eden bir su bizim başlangıcımız. Bu suya mı övüneceğiz? Necistir, onu neyine övüneceğiz? Sonra o dönemde biz yine fakat bir ne görmemiz vardı, ne duymamız vardı, ne hareketimiz vardı. Yani bir camit varlık konumundaydık. O halimiz, o su halimiz, sonra kan halimiz, sonra et parçası, sonra kemik, sonra kemiğin etle kaplanma hali, bunların hiçbirisi övünecek, mesela meziyet sayılabilecek, işte bu diye ortaya çıkarıp da iftihar edebileceğimiz bir nokta değil. Ta gelir Allah bu merhelelerdi, bu merhelelerde geçerken de o su, kana, toprağa, şeye, ete, kemiğe filan, bu merhelelerde de yine bizim kendi elimizden gelmiyoruz. Hiçbir şey, müdahalemiz yok. Bizi bu merhaleden geçiriyorlar, sonra dünyaya geliyoruz, bir insan ki eli var, gözü var, kulağı var, duyması var, hissi var, değil mi? Beş duyusu var, aklı var, bir varlık olarak ortaya çıktı. Bundan da bu sefer bir şey olduk. Yani anılır bir konuma geldik. Ama bu anılır konumda bu görmemiz, bu duymamız, bu hissimiz, bu aklımız, bu vücudumuz, bu vücudumuzun güçlenmesi, güzel olması, bunların hiçbirisinde yine bizim müdahalemizde olmamış. Ne gözümüzü biz yapmışız, ne elimizi biz yapmışız, ne ağzımızı biz yapmışız, ne aklımızı biz vermişiz. Bunların hepsi başkasının eseri, bize ait değil. Eğer ben gözümden, kaşımdan, yüz çehremden bilmem diyelim ki, vücudumdan, vücudumun gücüyle, güzelliğiyle, filanıyla, şuyla, elimle, ayağımla bunlarla övüneceksemse, bunlar burada övgü var ise bu övgü benim değil. Övgü kimindir? Bunu yapanındır. O hakkı var diye ki ehsenul halik fe tebarekallahu ehsenul. Ne kadar güç sahibiyim ki ben bir mehin, çok iğrenç bir suyu bu hale getirdim. Bak şimdi. Ölüydün, dirilttim sizi. Hiçbir meziyetiniz yoktu, size meziyet verdim. Bu onundur. Bu hal bizim, burada övgü bize değil. Farkında olsak diyeceğiz ki bunu yapana överim. Bize değil ki, bizim değil ki. Sonra bu halimizde de yine biz öyle bu şeylerimize de tam hakim değiliz. Gözümüze biz mutlak hakim miyiz? Yok. Bir ufak bir şey gözümüzü çıkarabilir. Bir tane bir taş değmesi gözüne yapır, dökür. Azı değen bir damar tıkanması bu pehlivan olan vücudu nedir? Felç edir, atır yere. Kolu tutup sıktığında insanların suyunu çıkaracak güç şimdi artık düşmüş yere, artık bir sakat bir varlık, elini hareket ettiremiyor, ayağını hareket ettiremiyor. En basit işlerini, temizliğini bile yapamıyor. Temizliğinde de başkasına muhtaç olabilir. Demek ki bu halimdeki ben kendimde bir meziyetler, bir şeyler buldum ki bunlar başkasınındır. Burada da bana yetki benim elimde değil. Yani ben acıkıyorum istemeden. Susuyorum istemeden, hastalanıyorum istemeden, arz edeyim ki sıcak eziyet ediyor, soğuk eziyet ediyor. Yani bu halim de bir öyle bir şey değil ki ben yani bu halimde diyelim ki işte ha ben buyum. Bu hallerdeki bana verilen nimetlerde de yetki benim elimde mi kıyılmadı, koyulmamış. Belki yine ipler o yapanın elindedir. Ta o dilediği sürece bu el, göz, ayak, akıl, vücut çalışır, bulunur. O an bir an dilerse bir damarın tıkanması, az edeyim ki ufak bir şey, bakıyorsun ki bu güzel vücut çok çirkinleşti. Bu güçlü vücut güçsüz bir hale gelip yatağa düştü. Demek ki orta halimizde de biz kendimizi mutala ettiğimizde kendisinin bu boyutuyla farkında olan bir insan, kendi vücudunun mesela güzelliğini gören, kendi aklının meziyetini gören, kendisine ait bir takım şeyleri, üstünlükleri bulan bir insan aslında bakacak ya bunlar da kendisinden değil ki buradan övünsün.
Ne bunları kendisi meydana getirdi ne de ki bunlara maliktir. Malik dedi. Peki neyin övüneceğim burada demeli? Şunlarıdır. Bu marifete sahip olan diyor ki yok bunlar ben övgü kaynağı değil. Ben bunlardan övünemem. İmam Zeynel Abdülhamid Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi bu halde diyecek ki mineyne liyel hayr ya Rabbi ve la yücad illa min endik. Hayır, bu bulduğum hayırlar nereden benim? Bunlar hep sendendir. Benim bana ait değil ki ben burada övüneyim. Peki bu arz edeyim ki bu orta halimiz, şimdiki halimiz. Sonumuz ne olacak? Sonumuzda bakıyoruz ki biz yine bir müddet bizi hayatta tutuyorlar bu hayatı. Sonra alıyor bizden. Yere düşüyoruz bir cansız beden olarak. Bir iki gün kaldıysa yerde kokusunu herkes hep burnunu tutarak yaklaşıyor. Bazı görmüşsünüz değil mi? Bazı mesela cesetler çöllerde kalıyor mesela. Savaş mavaşta oraya yaklaşırken ne yapıyorlar? Burunlarını tutarak insanlar gidiyorlar. Nefret eder. Kendi en yakınımız, evladımız, annemiz, babamız, eşimiz bir iki gün evde kalalım bizim vücudumuzun o kokusundan nefret eder, kurtulmaya çalışır. Sonumuzda başlangıcımız pis kokan su. Sonumuz güne ne oluyor? Pis kokan bir ceset. Sonra kuyruğu kabire dağılıp toprak dağılıp vücudumuz darmadağın oluyor. Karışır toprağa, karışır hayvanlara yem oluyor, böceklere yem oluyor. Bunun da övünecek bir şey değil. Bu arz edeyim ki bununla da kalmıyoruz biz. Sonra bizi nedir? Kabirden de orada da kalmak, toprak olup bitmeyene bitmiyoruz ki. Düşüneceğiz. Bizi bir daha diriltiyorlar. Bir başka aleme götürüleceğimizi haber vermişler. Orada da tekrar kalkacağız. Bu sefer hesap kitap. Elimize bir kitap tutuşturacaklar. İkra kitabeke kefa bin nefsike yevme hasiba. Kitabını al oku. Sen kendi kendini muhakeme eyle. Kendi kendine karar ver. Nedesin sen? Cennetliksin, cehennemsin. Yargıt sen. Kitabı istemerek olmaz. Alacaksın. Alacağız ama dahşet, korku. Peki bu kitapta ne var? Bu kitapta مَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا قَدَحْسًا. Büyük küçük olmadan her şey. Bu küçük iştir, bu o kadar önemli söz değil, değil. مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ. Ağzından bir kelime çıkmaz. Meğer ki onun yanında çok titiz her şeyi kaydeden bir melek var. Ya bu söz çok basit sözdü. Şaka sözüydü. Yok şaka mı? Hepsi. Şakam da var, ciddim de var, doğrum da var, yalanım da var. Duygularım var, fikirlerim var, hayallerim var, arzularım var, kararlarım var. Arz edeyim ki bu sefer ter tökküne. Sonumuzdaki gene ter dökeceğiz. Bu ter dökmek de bizim gene iftihar edilecek, övünülecek, büyüklük taslanacak bir şey değil. İmam Ali Aleyhisselam, İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam buyuruyor ki, işte asıl taaccüp edilecek şu budur ki, اَجَبًا لِلْمُتَكَبِّرِ الْفَخُورُ. O kebirlenen insana ki, geçmişi pis kokan su, yarını pis kokan ceset, sonra da bilmiyor ki kendisine ne muamele olunacak, ne başına ne gelecek, bundan da haberi yok. Bu nasıl kendisine büyüklüğü taslıyor, bu çok ilginç bir şeydir, buyuruyor. İmam Ali Aleyhisselam diyor ki, Miskin İbni Adem, ne yazık, zavallı Ademoğlu, Mektumul Ecel, eceli gizlenmiş, ne zaman öleceksin? Ne kadar ömür var benim? Bir an sonra, bir an önce hiç belli değil. Meknunul hulel, nereye gidecek, nasıl olacak, geleceği ne olacak? Yarın nerede o malum değil. Öldükten sonra nerede malum değil. Bilmiyorum. Mehfuzul amel, amellerde hepsi birer kaydedilmiş, hepsedilmiş. Tu'lumuhul bukkah, bir arz edeyim ki Sivrisinek ne yapıyor? İncitiyor. Taktuluhu şurga. Bir lokmanın boğazında tıkanması ölümüne yol açıyor. Ve tuntinhul urga. Terlemesi pis kokuyor. Bir terlemek pis kokmasını sağlıyor. Bu haldeyken, yani bir sivrisineğe karşısında aciz kalan, bir lokma boğazında tıkanırsa hemen ölümüne yol açabilen, bir yudum suyla öldürebilir. Arz edeyim ki bir teriyle, yani terimlemesi onu pis kokudan ve nefret eden bir duruma getirilen, nefret eden bir duruma getiren bir varlık nasıl iftihar ediyor, övünebiliyor, kibirlenebiliyor, bu diyor ilginçtir diyor. Arz edeyim ki geçen de arz etmiştim, yani Selman-ı Farsi'yle hani birisinin tartışmasında onu, bunu bir tekrar yere burada arz edeyim, hatırlatayım. Araplarda bu taassup çok büyüktür, yani bu kibirlenme duygusu onlarda daha fazladır. Selman-ı Farsi dedi ki sen kimsin, nesin gibisinden. Selman-ı Farsi dedi ki ama geçmişimiz ikimiz de pis kokan bir suyduk. Yarınımız da ikimiz pis kokan bir nedir? Ceset olacağız. Yarın kıyamet günü de amel defterleri önümüze koyulduğunda orada o amel defterlerinde hayır ehli olan ve terazisi ağır gelen o zaman o kurtulan şerefli insan olacak. Amel defterlerinde hayrı hafif düşen ise o aşağı olacak. Yarını bekleyelim görelim orada kim nedir o yarın belli olur. Kıyamette belli olur. Burada yani ne senin bana övünebilecek bir durumun var ne benim sana. Değil mi? Orayı bekliyor. Bu yüzden dualarda İmam Zeynabin Aleyhisselam'ın bir duasında diyor ki ve izzeni ve la tebteliyenni bil kibir. Ya Rabbi diyor beni aziz eyle ama beni kibirlikle müptela eyleme. Kibir hastalığına yakalatma. Ve abbedni leke ve beni sana ibadet eden kullarından kıl. Ve la tufsid ibadeti bil ucbü. Kendisini beğenmek duygusunu vererek sana, yani bu duyguya kapılıp da ibadetleri hasit olanlardan eylemen. Ve ecir linnâs aleyye değil hayr ve insanlara beni bir kimse kıl ki benim elimle insanlara hayır ulaşsın. Ama bu hayrın minnet koyarak mahvu edenlerden kılma. Hayrım ulaşsın ama minnetsiz bir hayır ulaşsın benden. Beni yüce ahlaklarla donat, erdemlerle donat ama övünmek, iftihar etmek gibi bir vasıfı bana verme diyor. Diyor ki ya Rabbi, bana nefsimde verdiğin her la terfe'ne finnas dereceten, insanlar içerisinde bana yüceltmenin yücelttiğin her bir derecede mutlaka kendi nefsimde bana onun miktarınca bir aşağı olduğu hissini bana ver ki o insanların içerisinde aziz olmam beni şımartmasın. Demek ki bir kibirden kurtulmak için birinci aşama insan kendisini bu şekilde bir mutahale etmesidir. Kendisinin bu boyutlarıyla bilen bir insan artık bu insanda kibir hastalığı olmaması lazım. Olamaz da. Çünkü kibir için artık bir malzeme bulamaz. İkinci ilim ki burada yine gerekiyor. O da budur ki gerek insan düşüne ki yani bu hastalığın sonu nedir? Ve bu hastalıktan kurtulmanın hayrı nedir? Bunları düşünürse mutlaka tedbirli olur. Eğer böyle bir hastalığın az bir şey kendisini hissederse hemen ondan kurtulma düşüncesine girer. Üçüncü ilim ki gerekiyor, o da budur ki insan şunun farkında olmalıdır ki hani kibirde bir üstünlük gerekiyor ya, bir meziyet, bir farklılık. Bu farklılığın gerçekten olup olmadığını düşünmelidir. Şimdi ben ne açıdan, mesela dini açıdan ele alalım. Belki diyorum ki ben bu insandan, mesela bu insan kötüdür, ben iyiyim. bu iyiliğin mertebesi ve gerçekliği ne zaman ortaya çıkar? O zaman ki Allah'ın katındadır bu. Yani bunun ölçüsü Allah'ın elindedir. Ben ki mesela bir insana bakıyorum ben, bir takım onda yanlışlıklar görüyorum ve dolayısıyla diyorum ki bu kötü insandır ve kendimi de işte ben iyiyim, ben böyleyim, ibadetim benim, az edeyim ki hayrım benim, haccım benim bilmem şunları ön plana çıkarabiliyor isemse, ben nerede ki benim bu amellerim hak katında gerçekten kabul olmuş? Ben nerede ki ne bileyim ki belki şu insanın her ne kadar ben bir takım yanlışlarını zahirde görüyorsamsa batinde ne haberim var? Belki o batinde onun bir takım güzellikleri var ki Allah katında. Bir takım gizli boyutları var ki. Bir takım o güzel sıfatlara sahipti ki ben farkında değilim. O Allah katında makbul olmuş vasıda. O makbul olan boyutuyla da bunun bu çirkinliklerini Allah örtüyor. Ama ben kendi kötülüklerimden haberim var. İyiliklerimin de hedefe ulaştığına emin değilim. Bu haldeyken ben ne hakka, neye dayanarak illa ben bu insandan üstünüm diyebilirim. Kendi iyiliklerimin gerçekten iyilik olup hak katında makbul olduğundan emin değilim %100. Kötülüklerimden de eminim. Benim kötülüklerimi yaptıklarım herkes kendisine innel insan ala nefsi lebesire yaptığını biliyor herkes. Yanlışta, gizli de, uşurunda, hayallerimde, düşüncelerimde, gizli hareketlerimde birçok insanın yanlışımız var. Bundan da haberim var. O insanın da her ne kadar zahirde ben bir yanlışını görüyorsam, kötülük boyutunu görüyorsam, onun batini hayırlarından da haberim yok. Bu işte de karar verecek mekanizma benim elimde değil, karar Allah'ın elindedir. Ne malum ki ben gerçekten sonunda ben kurtulanlardan olacağım, o da kaybedenlerden. Şayet onun bir takım gizli olan güzellikleri var ki Allah onu hatmübhir eder, ben ise o kendimi beğenmemden dolayı, kendi iyiliklerimi çok görmemden dolayı iyiliklerimi hiçe sayar, kötülüklerimi plana çıkar, ben kaybedenlerden olurum. Bu endişe. Bu endişe gerek herkese olmalıdır. Burada şayet şöyle bir soru ortaya çıkabilir. Denilebilir ki peki ya biz yani fasıkları, zalimleri kötü görmeyeceğiz mi? Bir insan bakıyorum, görüyorum ki bu insan yani kötülüğü var. Kötü insandır. Ben ona da artık kötü demeyeceğim mi? Ve kendimi de görüyorum ki mesela ilim ehliyim veya mesela ibadet ehliyim, bendeki bir takım güzellikleri de görüyorum. Ben bu aslında kendimi ondan üstün görmeyeyim mi? Veyahut da mesela ben nasıl olabilir ki bir mümin, takvalı bir insan, fasık bir insana karşı mütevazı olabilir mi ki? Nasıl tevazı gösterebilir? Nasıl onu sevebilir? Allah Teala fasıklardan karşı durmayı, onlara düşman olmayı emretmemiş mi? Bu hem diyorsun ki mümin bir insan gerek mütevazı ola, hatta fasıka karşı. Hem ona gerek mesela diyorsun ki gerek kin duya, nefret duya, hem de zaten diyorsun ki mütevazı olman gerekir ona karşı ve az edeyim ki onu sevmen lazım. Bu bir çelişki değil. Az edeyim ki bu şeye cevap vermeden önce bir hadis var. Bu hadisi ben İmam Hüseyin Kazım Aleyhisselam'dandır. Ki İmam Hüseyin Kazım Aleyhisselam'ın Hişam bin Hakem denilen bir öğrencisine çok güzel bir vasiyetleri var. Yani bir dersi var. Ya Hişam diye ona tavsiyeleri, çok uzun bir ahlakı tavsiyelerdir. Ve onun bir bölümünde şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki ya Hişam, kâne emirul mu'min aleyhisselam yegûl mâ ubidallâh bi şeyin efdele minel akl. Ey Hişam, İmam Ali aleyhisselam buyurardı ki Allah'a akılda, akıl ile ibadet etmekten daha güzel bir ibadet edilmemiş. En üstün ibadet Allah'a akıl ibadetidir. Akıl. Akılla Allah'a ibadet etmek. Akıl ibadeti en üstün ibadettir. Ve ma temme aklu imrin hatta yekune fi hisalun şetta. Ve hiçbir kimsenin de aklı kamil olmaz ki o kamil aklından Allah'a ibadet etsin. Meğerin ki onda bu sayacağımız özellikler olsun. Bu sayacağımız özellikler eğer ulaşmazsa, bu vasıflara sahip olmazsa akıl kamil değil. Dolayısıyla akılla Allah'a ibadet etmek de onun başarılı değil demektir. Hangisidir bu özellikler? Birincisi, el-kofru ve şerru minhum emunan. Bu insanından küfran ve şer bu insandan beklenmez. Küfür ve şer açısından bu insan, herkes der ki bu insanda şer yoktur, bu insanda küfür yoktur. Ve rüşdü vel hayru minhum emulâ. Bu insandan rüşd, olgunluk ve hayır beklenir. Yani herkes bu insana bakana derler ki bu insan rüşd ve hayır mekanizmasıdır, merkezidir. Vel fazlu maluhu mebzul vel fazlu kavli mekfuf. Malının fazlası Allah yolunda harcanan, sözünün fazlası tutulan bir kimse olur. Sözünün çok konuşmaz, az konuşar, öz konuşar. Malının da yani fazlası olan gereği o, mutlaka Allah yolunda harcanandır. Nesibuhu mined dünya el gud. Dünyadan böyle çok ihtiraslı olmaz. Yani dünya, az edeyim ki, dünyaya, dünya yiyeceklerine çok düşkünlüğü olmaz. Sadece doyuracak kadar bir yiyecek peşinde olur. Zevk-i sefa dünya yiyeceklerini de aramaz. La yeşbe'u minel ilm. İlimden ise doymaz. Yemeği az olur yiyecekleri ama ilimden doymaz. İlim ne kadar fazlasıyla almak isterse hep daha fazla bu ilim açısından susar, daha fazla ilim peşine düşer. Yani bütün hayatında en büyük hedefi ilim olur. اَذْلُلْ اَحَبُّ اِلَيْهِ مَعَ اللّٰهِ مِنَ الْعِزْ مَعَ غَيْرِ. Allah'la beraber olup da ezilmek, Allah'ı bırakıp da aziz olmakta, Allah'sız azizlikten bunun için daha yeğidir. Allah'tan yana olar, ezilmeyi kabul eder. Allah'ı terk edip de izzeti istemez. وَالتَّوَاضُ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنَ الشَّرَفِ. Bu insan için mütevazi olmak, böyle mütevazi, alçak gönüllü olmak ise, az edeyim ki çok böyle halk arasında üste çıkarmaktan daha yeğdi olar bunun için. يَكْسْتَكْسِرُ قَلِيلُ الْمَعْرُفْ مِنْ غَيْرِ. Başkasının hayır amellerini çok görer. Başkasının elinde bir iyilik varsa onu çok büyük görer. Ve yestekillu kesirul ma'ruf min nefsi. Ama kendi hayrını çok az bulur. Başkasının hayır ameline diyor ki ne kadar da büyük bir iş yapmıştır bu. Ne kadar güzel iş yapmıştır. Herkesin hayrını çok güzel görer. Yüce çok bular. Kendisinin hayrını ise çok az görer. Ve yeren, son söz bu. Ve yeren nase kullahum hayran min. Bütün insanları kendisinden daha üstün görer. Ve kendisini insanlardan en şer insan olarak bular. Diyor ki herkes benden iyidir. En kötüsüler ben. Ve huve temamul emr. İş bitiren de bu sonuncusudur. Herkesi kendinden daha üstün bulma. Kendini herkesten daha da aşağıda görme. İş bitiren iş budur diyor. Peki bu nasıl olacak? İşte bu açıdandır. Yani demin arz ettiğim işin akıbeti açısından. Bu insan kendisinde her ne kadar hayrı varsa kendi hayrını çok az görüyor, çok görmüyor ki kendisini diğerlerinden üstün görsün. Başkasının en küçük hayrını bu çok büyük görüyor. Dolayısıyla kendi şerrini çok fazla gördüğünden, başkasının da şerrini görmediğinden, başkasının hayrını gördüğünden, bu kendisine bakan da der ki en kötü insan benim aslında. Bu duygu ona asla izin vermez ki bu insan mütekebbir olsun. Tevazu işte budur. Arz edeyim ki ve bu aynı zamanda başkasının kötülüğünden dolayı Allah için ona nefret etmesi, ona karşı durması, onun o kötülüğünden dolayı bunun engel değil. Ama başkasında en ufak hayrı çok gördüğünden dolayı, kendi hayrını da çok az bulduğundan dolayı hiçbir zaman kendi hayrından dolayı kendisini diğerinden üstün görmez. Elbette burada bir nokta arz edeyim, istisna var. O istisna da budur ki gerek farkında olalım ki Allah'ın ve Resulünün ve Ehl-i Beyt imamlarının telin ettiği insanlar kötülerdir, bunlar kötülük kaynağıdır dediği insanlar bunun dışındadır. Bu biz insanların, normal halkın birbirlerine olan ilişkilerindedir. Yoksa Allah Kur'an-ı Kerim'de Firavun'u lanetliyor. Biz demeyeceğiz ki Firavun'u, mesela Firavun'u kötü görmeyelim. Yok. Allah'ın lanet ettiğini, peygamberin lanet ettiğini, imamların lanet ettiği bunun dışında. Ama biz birbirimize karşı, ilişkilerimiz, insanlar, çarşı, pazar, komşu, akraba, dost, bunların ilişkilerinde gerek bu ölçüyü riayet edelim. Bu ölçü ile hareket edelim. Peki, arz edeyim ki, bu halde demek ki şimdiye kadar malum oldu ki bu bilgiler eğer bir insanda olursa, insan bu bilgiler sayesinde artık mütevazı olur. Ama kibirden kurtulmanın ikinci yöntemi neydi? İkinci yöntemi de amel idi. Amel nedir? Bu bilgiler, birinci bu bilgilere dedik ki ulaştığımızda biz bakıyoruz da talih de ettiğimize geldi. Şimdi talih edelim biz eğer gerçekten bu bilgilerin sahibi olursak bizde kibir olmaz ya, mümkün değil. İkinci yöntem de ameldir. Amel ne? Bu da budur ki biz çalışalım, içimizde bir takım kibir hisleri olsa bile kendimizi zorlayalım, mütevazı, salih insanların tevazusunu ön plana çıkaralım. Onların davranışını yapmaya çalışalım. Yani kendimizi amelen mütevazı etmeye çalışalım. Peki bu nasıl olacak? Bu mesela farz etken ki birinci aşama. Bir arkadaşınla bir ilmi konudan konuşuyorsun. Ya bir fikir tanışıyorsun. Ya bir düşüncedir, bir fikirdir. Arz edeyim ki eğer o gerçekten güzel bir düşünce, haklı bir söz, haklı bir bilgi ortaya koymuşsa, senin de yanlışın var ise, o zaman hemen ne etmen lazım? İçinde, kendinde ona teşekkür ederek, onun seni irşad ettiğini, yanlıştan kurtardığını, doğruyu sana gösterdiğini itiraf ederek onu övmen ve ona saygı duyman ve eğer içinde bu kendinde mesela bunu itiraf etmeye engel de olsa bir his ki ya kendini düşürme aşağı, zorlayarak bunu yapman. Bunu birinci aşama bu. İkinci, arkadaşlarınla hareketinde, oturup kalkmanda, yol yürümede, konuşmada, meclise girmede, çıkmada kendine denk insanları öne geçirmen. Hep meclisin başını aramaman. Başkasından hep saygı beklememen. Sen saygı duyman. Eğer insan hem gizlide hem açıkta arkadaşlarını ön plana çıkarır da, onları öne geçirir de, onların az edeyim ki saygı hürmetini gösterir de bu insana ağır gelmezse malum olur ki bir insan nedir? Kibirden kurtulmuştur. Ama ağır geliyorsa bilgi kibir var. Bu davranışa devam et ta bu kibri yenesin. Arz edeyim ki bir diğer şey, mesela fakir fukarayla oturup, hizmetkarla oturmak, insanlara arz edeyim ki yani beraber yeme içmekte, onlarla katışmak, yok sofranın başını mesela diyelim ki bir başı ayağı gibi ayırmamak, bir protokol filan gibi yerler olmaması. Protokolda yer aramamak. Dikkat ediyorsun. Ki peygamberimiz protokol aramaz yani yoktu. Meclise girende insanın aslında kendisinden o konumundan aşağıda bir yerde oturması bunun tevazusudur. Resulullah meclise girdiğinde nerede boş yer varsa orada oturardı. Geçin başa demezdi. İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyorlar ki tevazu budur ki insan kendi konumundan aşağı bir yerde otursun. Gördüğüne ondan selam beklemeden selam versin. Tartışmada hakkı hakkına versin. Kendin haklı olsan bile tartışmaktan sakınman. Ve bir de beklemeyesin ki sana aferin de. Aferin denilmesini beklememek. Bu arz edeyim ki tevazudur. Bu kibirden kurtulmaktır. Bunun gibi haller çoktur. Artık bunun yani amel olarak bu amelleri yapmak arz edeyim ki giysilerde mesela diyelim ki öyle çok iftiharlı şeylere gitmemek ve davranışları dediğim gibi insanlara ön plana çıkarıp kendisi geri durmak. Bunlar hepsi amel olarak tevazunun gereğidir. Bu bahsi bitirmek istiyorum. Bu konuyu daha insan bilahare kendisi eyleminde görüyor. Bir noktaya da işaret edip sözümü tamamlayacağım. Yani bir saate yakın yaklaşıyor, sohbet ediyorum. Peki, hiçbir hal yok mu ki insan orada mesela kibir kötü olsun? Mümin kardeşlerin kibir vasfı olarak kötü olmasına rağmen kibirli davranış, yani kibirli gibi hareket etmek bazı yerlerde memduhtur, yani iyidir. O yerlerden birisi aslında ölçü şudur ki eğer insanın izzet ve şerefi çiğnenecek bir durumsa izzet ve şerefi çiğnendiği yerde tevazu güzel değil. Ki İmam Resulullah buyuruyor ki müminler için arz edeyim ki Allah tebareke teala onlara bu hakkı vermemiş ki kendi izzet ve şereflerini çiğnetsinler. O izzeti korumak. Eğer bir yerde tevazu olmak insanın izzet ve şerefini çiğnetiyorsa orada tevazu olmak doğru değil. Aksine orada kibirli davranmak memduhtur. Bunlardan birisi mütekebbir karşısında tevazu etmek doğru değil. Bir insan kibirli ise, mütekebbir ise, cebbar bir insan ise onun karşısında misliyle karşılık vermek güzeldir. Peygamberimiz şöyle buyurmuş. Buyurmuş ki İza ra'aytumul mutabazi'in, alçak gönülleri gördüğünüzde onlara karşı alçak gönlü davranın. Ama mütekebbirleri gördüğünüzde onlara karşı kibirli davranın ki bu onlara bir şekilde aşağılamaktır. Onları o kibirlerinin yani burunlarının yere sürülmesidir. Yine İmam Ali Aleyhisselam buyurmuş ki, mütekebbire karşı kibirli hareket etmek tevazunun ta kendisidir. Demek ki bu ölçü birisi bu. Eğer bir insan gerçekten kendini bilmez bir hareketi varsa, kibirli bir insansa, herkese yukarıdan tepeden bakan birisi ise, biz onun karşısında eğilip bükülmemiz doğru değil. Biz de ona karşı onurlu bir hareket sergilememiz gerekiyor. Elbette neyinki biz kendimizi ondan üstün göreceğiz. Bu yok. Hareket, davranış şekli olarak biz ona misliyle karşılık vereceğiz. Bu vasıf bizde olmayacaktır. Kibir vasfı bizde içimizde olmaksızın bu mütekebbirin haddini bildirmek namına ona karşı misliyle karşılık vermek uygundur. Bunun örnekleri vardır. Peygamberimiz mesela diyelim ki savaşlarda özellikle. Savaş esnasında buyurmuş ki meydandaki erler böyle kibirle yürüsünler. Yani az edeyim ki neyin ki böyle pısırık şekilde değil. Belki ayaklarının sağlam olarak, yere vurarak, başlarını dik tutarak böyle yiğit şekilde bir hareket yapın. Ve buyurmuş ki bu da şekilde yürümek Allah nefret eder bu yürümeden fakat bu yerde. Biliyorsunuz Peygamberimizin o ümre olayı, ümretül gaza olayında ki hani Hudeybiye anlaşmasında Peygamberimiz Mekke'ye ümre yapmadı. Bir sene sonra geleceklerdi ümre yapmaya karar oldu. Hicretin 6. yılında anlaşma yapıldı. Hicretin 7. yılında Peygamberimiz ümre için eshabıyla neye geldi? Mekke'ye geldiler. Mekkeliler boşalttılar Mekke'yi ki Müslümanlarla karşılaşmamak namına. 3 gün orada kalacaklardı. Peygamberimiz ibadet esnasında, tevaf esnasında ve sahi esnasında buyurdu ki bu ihramı sağ omuzumuzu açın, böyle omuzumuzu gererek böyle başımızı dik tutarak adımlarınızı sert olarak yürüyün. Tevafı böyle sanki savaş meydanında yürür gibi tevaf ettiler. Sahi öyle yaptılar. Bu şeyi niye peygamber buna mı? Çünkü Kureyş uzaklardan dağların tepesinden bakıyorlardı bu Müslümanların. Onlara karşı bir varlık gösterin buyurdu. İşte bu az edeyim ki düşman karşısında mütevazı pısırık değil de onlara karşı izzetli bir onurlu duruş yine hani bir kibir değil bu belki memduh olan bir harekettir. Bir hadis var onu da diyorum sözümü tamamlıyorum. O da şu ki İmam Ali Aleyhisselam buyurmuşlar ki şöyle buyurmuşlar ki bir takım hasletler var ki bu hasletler hıyaru hısalin nisa şiraru hısalin rical kadınların hasletlerinin bir takım hasletleri var ki kadınlar için hayırlı iken erkekler için şerdir. Hangi hasletler? Buyurmuş birisi kibirli durmak, ikincisi korku, üçüncüsü cimrilik. Bunlar kadınlar için hayırlıyken erkekler için şerdir. İşte bunun da anlamı budur. Yani eylem olarak. Kadın yabancıya karşı direkt ne ola? Böyle çok eylem büklen değil de dik duran bir hareket sergilemeli ki yabancı ona karşı iffetinde bir halel düşünmez. Veya mesela tehlikeli yerlerde düşman o korkmalı ve sakınmalı, oraya gitmemeli iffetini korumak için. Ve kocasının mesela evinde gerek emanettir onun elinde, vurdun duymaz olarak malı dağıtmamalıdır. Orada ne olmalıdır? Cimrili olmalıdır. Bu kadınlar için. Ama yoksa bu vasıflar, yani korkaklık, cimrilik ve kibirlik her halükarda hem kadın hem erkek için de şerdir. Ama bazı yerlerde kadınlar çünkü bir takım emanetlere sahiptirler. Bu emaneti korumak namına onun önemi çok daha fazla aşmıyorum. Bu hallerde kadınlar için bu özelliğe izin verilmiştir. Bu aslında kibirlilik, korkaklık ve cimrilik değil. Belki emaneti korumaktır kadınlarda. Onlara için verilen iffet emanetini ve eşinin malına sahip çıkma emanetini bunları korumaktır. Bu yüzden bu haller kadın için daha hayırlıyken erkek için şer sayılmaktadır. Allah Teala cümlemize bütün güzel sıfatları edinmeyi nasip eylesin inşallah. Bütün şer sıfatlardan bizleri uzak eylesin. Bu konuda bize onun rızasını kazanmakta tevfik inayet eylesin. Akıbetimizi hayırlı eylesin. Allah Teala cümlemizi, ömrümüzü onun rızasını kazanmakta harcamayı cümlemize nasip eylesin. Ömrümüzü uzun eylesin. Sağlık, afiyet versin. Bizde ve nesillerimizi sırat-ı müstakimde berkar eylesin. İmam-ı Zaman sallallahu aleyhi ve sellem kalbini bizden razı eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem.